Ayrım 7.
Köylü aileleri kalabalık olduğu için kişi başına alınan vergi onlara daha pahalıya oturmaktadır. Bu verginin para olarak ödenmesi pek dikkati çekmeyen ama çok önemli bir sosyal olayın belirlemesine yol açmıştır. Aşar, köylünün ürününden aynı olarak alınan bir vergiydi. Köylü buğday üretiyorsa harman zamanı tahsildar geliyor, buğdayın onda birini ölçüp alıyordu. Gerçi hiçbir zaman bu %10 sınırı gözetilmiyor, ya kişisel pazarlıklarla yahut il idare heyetlerinin kararı ile ürünün %12'si hatta %14'ü aşara gidiyordu. Ama ne kadar kötü yöntemlerle toplanırsa toplansın, vergi köylünün elindeki üründen alınıyordu. Allah çiftçiye vermeyince o da hükümete vermiyordu. Para olarak ödenen vergiler öyle değildi. İlkin hükümet buğday kaldırmışsın, kaldırmamışsın dinlemiyor, yatağını yorganını satıp vergiyi ödemeni istiyordu. İkincisi köylü elde ettiği ürünü zamanı zamansız paraya çevirmek zorunda bırakılıyordu. İç pazar gelişmediği, hükümetin de bir alım politikası olmadığı için böyle hallerde kapısı çalınacak kimse köydeki para sahipleri oluyordu. Köylü onlara varıyor, aman ağa tahsildar geldi şu ineğimi alıver diye yalvarıyordu. Bakkal, tüccar, ağa gibi elinde para bulunan kimseler ise köylünün darda kaldığını bildiklerinden onun malını değer fiyatının çok altında satın alıyorlar, üstelik de bununla bir büyük iyilik yapmış gibi görünüyorlardı. Böylece para olarak ödenen vergi köylüye aslında birkaç defa pahalıya geliyordu. Söz gelimi 4 yetkin nüfusa sahip olan bir köylü ailesi yol vergisi olarak yılda 50 lira ödeyecekti. Bunu elde edebilmek için ekonomik buhran yıllarında kilosu 3 kuruştan 1,5 ton buğday satmak yeterliydi. Fukara köylü şöyle dursun, orta halli çiftçi aileleri de bu parayı ödeyemiyor, yorganını sırtına vurarak yollarda taş kırmak suretiyle yol vergisinin karşılığını ödüyordu. Yol vergisi halkın çok şikayet ettiği bir vergi olmuştur. Tarım hayatında gelişme sağlamak için 1924 yılında Ziraat Bankası'nın sermayeli artırılmış ve köylü için kredi kaynakları genişletilmiştir. Bankanın ilk müdürünün açıkladığına göre banka çiftçiye kredi açmak için kurulduğu halde daha ilk aylarda ilk idare kurullarından gelen baskıya dayanamamış ve tüccara kredi açmaya başlamıştır. Dipnot 9. Yön 47. 2 Kasım 1962. Açık oturum. Sayfa 13. Cemal Hüsnü Taray'ın izahları. Bu işlemde bankacılığın zaruretlerinin de payı vardır. Banka kredi vereceği kimseden sağlam karşılık göstermesini istemiştir. Böylece kredileri bankadan tüccar veya mal mülk sahibi zenginler alabilmiş, çiftçiye bunlar borç vermişlerdir. Araya tüccarın girmesi köylü borçlanmaları üzerinde pek kötü bir etki yapmıştır. Ziraat Bankası'ndan %9 faizle kredi alan tüccar bunu köylüye %30 ile %900 arasında bir faizle vermiştir. 1940'lı yıllara kadar Türkiye'de meydana gelen ve pek dikkati çekmeyen köylü borçlanmaları olayında bu tip kredi oyunları en önemli rolü oynamıştır. Başbakan İsmet Paşa 1928'de verdiği bir söylevde meseleye parmak basmıştır. O diyor ki, kredi devrinin asırlık ve en kötü cephesinden de bahsetmeliyim. O da fırsat bulanların ihtiyaç sahiplerine para ikraz ederken her insaf ve izanın üstünde bir ihtikar ve kazanç hevesine düşmeleridir. Bu eski dert adi bir soygundan başka bir şey değildir. Bu kötü huyla sosyal ve kanuni olarak mücadele etmeliyiz. Dipnot 10. 13 Eylül 1928'de Malatya'da verilen nutuk, İsmet Paşa'nın nutukları, sayfa 209. Köylünün elindeki toprağı kaybetmesine varan bu borçlanmaya engel olmak için 1924'ten itibaren Zirai Birlikler adı altında bir kooperatif hareketi başlar. Fakat 1929'lara kadar bu alanda ciddi bir başarı elde edilemez. 1930'lardan sonra kooperatif hareketi yeniden canlanır. Fakat hükümetin bütün desteğine karşın kooperatifçilik kayda değer bir gelişme gösteremez. Bunun sebepleri çeşitlidir. Mahsul fiyatları düşmekte devam ettiği için kooperatifler dağıttıkları krediyi geri toplayamamışlardır. Dağıtılan kredilerin verimli sahalarda kullanılabilmesi için ciddi bir denetleme ve yol gösterme mekanizması kurulmamıştır. Halk, kooperatifçilik hakkında bir fikre sahip olmadığı için aldığı parayı dikkatle harcamamıştır. Kooperatifçi yetiştirmek ve kooperatifçilik hususunda halkı aydınlatmak için ciddi bir eğitim hareketine girilmemiştir. Bütün bunlardan başka, verilen kredinin geri alınacağından emin olmayan kooperatifler, daha borç verirken faizleri, kooperatif aidatlarını ve buna benzer diğer zorunlu ödemeleri sermayeden kesmişler, köylünün eline kağıt üstünde görünenden daha az para geçmiştir. Dipnot 11. Atasagun, Yusuf Saim. Türkiye'de Ziraik Kooperatifler. İstanbul, 1940. Sayfa 27. Başbakanın açıkladığına göre 1935'lerde mevcut çiftçi ailelerinin yarısının toprağı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerine devamlı toprak istekleri gelmektedir. 1924'te kabul edilen Arazi Kanunu'nun hükümleri bir zamandan beri bozulan milli topraklar rejimine son vermiştir. Böylece toprakların mirasçılar arasında bölünmesi kanunlaşmıştır. Medeni kanunun kız çocuklara da eşit pay vermesi, zaten küçük olan toprakların bir aileye geçindiremeyecek kadar ufak birimlere bölünmesine varmıştır. Atatürk, çeşitli vesilelerle köylüye toprak verilmesinden söz açtığı ve Halk Partisi zaman zaman bu işle meşgul olmak için çalışmalar yaptığı halde, hükümet bir toprak reformu kanununun ancak 1945'te çıkarabilmiştir. 1930'lara kadar sanayi alanında da girişilen çalışmalar başarılı olmamıştır. İzmir Ekonomi Kongresi ile özel girişime bırakılan sanayileşme hareketinde hiçbir ciddi gelişme görülmez. Halbuki 1927'de kabul edilen Teşviki Sanayi Kanunu ile hükümet özel sermayenin gelişmesi için pek büyük kolaylıklar tanımıştır. Yerli fabrikaların ürünlerinden devlet vergi almamış, onlara bağışıklık tanımıştır. Devletin veya belediyelerin elindeki arsalar yeni fabrikalar kuracaklara bedava verilir. Yerli fabrika ürünlerini devlet demiryolları ve limanları %30 indirimle taşır. Dahası var, hükümet devlet dairelerine emirler yollayarak yerli ürünler dışarıdan getirenlerden %10 pahalı olsa da yerlinin satın alınmasını ister. Dipnot 12. H. Derin, sayfa 93. Bu kanun beklenen faydayı sağlamaz ve Türkiye'de sağlıklı bir sanayi gelişmesi görülmez. Bu iki özel bankanın çevresinde toplanan kapital grupları ciddi yatırımlara gideceklerine devletin gelir kaynaklarından faydalanmayı daha uygun bulurlar. Bu durum Başbakan İsmet Paşa'nın acı eleştirilerini çekmiştir. Bir iş ki kimse yapmaz, devlet yapar, anlıyorum. Bir iş ki özel teşebbüs yapar, bunu da anlıyorum. Fakat bir işi devletin nüfuzunu kullanarak bankalar veya şahıslar yapar, ben bunu anlamıyorum. Ben devletçiliği anlarım ama dolapçılığı anlamam. Dipnot 13. Atay, Falih Rıfkı. Çankaya, Cilt 2. İstanbul, 1960. Sayfa 427. Serbest fırka buhranı birçok bakımdan Türkiye'yi yeni aramalara iten bir hareket olmuştur. Dünya ekonomik buhranının ciddi güçlükleri içinde oluşan bu siyasi hareket, Türkiye'nin kendi sosyal ve ekonomik kuruluşlarını bulmak için giriştiği yeni atılımların başlangıcıdır. 1931 yılında toplanan CHP Kongresi, devletçiliği parti prensiplerinin arasına almıştır. Eğitimi halk kitlelerine götürmek için yeni yollar aramaya başlanmış, halk evleri bu amaçla kurulmuştur. Seçim yenilenmiş ve yeni meclisin köylü ve işçi gibi çalışan kitleleri daha iyi temsil edilebilmesi için yollar aranmıştır. Köylüyü toprak sahibi yapmak için ilk ciddi çalışmalar başlamış, devlet eliyle sanayileşmenin hızlandırılmasına girişilmiştir. 2-5 yıllık sanayi planı hazırlanmış, bunlardan birincisi tamamlanarak küçümsenemeyecek bir demir-çelik, dokuma ve kimya sanayi kurulmuştur. 1935'te hazırlanmasına başlanan ikinci plan, maden, maden kömürü, elektrik enerjisi, deniz mahsulleri ve deniz taşımacılığını hedef tutmaktadır. Fakat bu planın ikinci yılında dünya harbi tehlikesi belirir ve planın hayata aktarılmasını önler. Bu devrede Türkiye milli gelirinin %15'ini devlet eliyle yatırıma ayırmıştır. Sovyetler Birliği'nin açtığı 161 milyon dolarlık kredi bir tarafa bırakılırsa, Türkiye bu sanayi yatırımının finansmanını kendi kaynaklarından karşılamış, hiçbir yabancı devlete borç altına düşmemiştir. Bununla beraber Türkiye'de devletçilik, milli ekonominin bütününün şu veya bu görüşe göre genel bir plana bağlanması olmamıştır. Bu bakımdan modern devletçilik ve planlama görüşlerinden uzaktır. Pratik zaruretlerle devlet bazı fabrikalar kurmuş ve bunları kendisi işletmiştir. Çok defa kurulan fabrikalar arasında bir ilişki bulmakta zordur. Özel sermayeye daima geniş bir yer bırakılmıştır. Tarım alanında ise şeker pancarı ekimi için girişilen planlama ve kredi hareketi bir yana bırakılırsa devletin hiçbir ciddi gayreti olmamıştır. Ancak 1939'da kurulan Devlet Ziraat Çiftlikleri ve Toprak Mahsulleri Ofisi bu alana köklü önlemler almıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi, köylünün mahsullerini değer fiyatına alarak aracıların oyunlarını bozmaya kolaylaştırmıştır. Mustafa Kemal 1938 yılının 10 Kasım günü öldüğünde Türkiye Cumhuriyeti gelişmesinin bu aşamasında bulunuyordu. Bölüm 5. Cumhuriyet devrinde modern eğitimin kurulması. Yeni Türk Devleti'nin kurulması eğitimin gelişmesi için uygun temeli hazırlamıştır. 13 yıldan beri sürüp gelen savaşlar zinciri son bulmuş, memleket sürecek bir barış devrine girmişti. Farklı kültürler üzerine kurulmuş bir imparatorluğun çökmesi, eğitimin üzerindeki ağır politik baskıyı kaldırmıştı. Yeni kurulan hükümet her isteğini yaptıracak kadar kuvvetliydi. Savaş yılları Ankara'ya idealist bir hava getirmiş ve her şeyi kırtasiyeciliğin çarkları içinde ezen Neme Lazımcı Eğitim Bakanlığı İstanbul'da kalmıştı. Büyük güçlükler içinde yürütülen bir savaşın başarısı halka umut ve güven vermişti. Türkler zorlukların artık yenilebileceğine inanıyordu. Yeni liderler eğitim ve öğretimi hararetle destekliyorlardı. Mustafa Kemal diyordu ki, "Öğretmenler, ordularımızın kazandığı zafer sizin ordularınızın zaferi için yalnız temeli hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanacaksınız. Ben ve bütün arkadaşlarım sarsılmaz bir imanda sizi takip edeceğiz. Sizin karşılaştığınız her engeli kıracağız." Dipnot 1. Cumhurbaşkanları, başbakanlar ve Milli Eğitim Bakanlarının milli eğitimle ilgili söylev ve demeçleri. Ankara 1946, sayfa 7. Mustafa Kemal tarafından Bursa Öğretmenler Birliği'nde 1922'de söylenen nutuk. Büyük Millet Meclisi eğitim için yapılan her ciddi teklifi kabul ediyor, gerekli parayı çok defa olağanüstü ödeneklerle ayırmaktan çekinmiyordu. Genel bütçenin milli savunma ve iç işlerinden sonra en büyük payını Milli Eğitim Bakanlığı alıyordu. Halkın okumaya karşı duyduğu ilgi büyüktü. Evlerin kerestelerini sökerek okullarını yapan köyler görülüyordu. Dipnot 2. Sandıklı Ballık Köyü, Anadolu Terbiye Mecmuası, Ankara 1328. Bununla beraber daha önceki devirlerde eğitimin ve eğitimcilerin karşılaştığı güçlüklerin hemen aynen Türkiye Cumhuriyeti'ne de geçmişti. Bunlar yalnız okul ve öğretmen eksikliği, eğitime harcanacak paranın kıtlığı değildi. Memlekette kurulan eğitim sistemi, bunun temelinde yatan eğitim felsefesi ve anlayışı 2. Meşrutiyet aydınları ve idarecileri tarafından Türkiye Cumhuriyeti'ne taşınmıştı. Bir memleketi eğitimin tümünü anlamak için en iyi yol, eğitim giderlerinin nasıl elde edildiğini, hangi sınıflara yükletildiğini ve halkın bunlara karşı tutumunu incelemektir. Osmanlı eğitim sistemi en belirli ifadesini bir takım kanunlarda göstermiştir. Bunların en önemlileri sıra ile 1910 tarihli Orta Öğrenim Kararnamesi, 1913 tarihli İlk Öğretim İçin Geçici Kanun, gene aynı yıl kabul edilen İller İdare Kanunu'dur. Bunlara temel olan anlayış, memlekette eğitimi şu kurumların ve güçlerin idaresine ve denetimine bırakmıştır. 1. Din kurumları, 2. Soy ve toprak zenginliğine dayanan yerel eşraf, 3. İçişleri Bakanlığı, 4. Milli Eğitim Bakanlığı. Bunlardan eğitim ve öğretimle ilgili bakanlık asıl sonuncu olduğu halde yukarıdaki kanunların incelenmesi gösteriyor ki eğitime yön veren kuvvetler öteki üçüdür. Medreseler ve vakıf ilkokulları din makamlarına bağlıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunlar üzerinde idare ve denetim hakkı yoktur. Adı geçen kanunlar yalnız bu dini okullarda değil, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı diğer öğretim birimlerinde de din temsilcilerine yetkiler veriyordu. İllerde orta öğretimin idaresi ile görevli yüksek öğretim kurumlarının iki üyeliği bab-ı meşiyata ayrılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk okulların idaresi ile görevi ilk öğretim kurulları arasında doğrudan doğruya bab-ı meşiyatın temsilcileri yoktur ama bu kurulların denetimi gerçekte il idare kurullarının elindedir. Bu kurullar ise büyük ölçüde ya medrese mezunlarından veya medrese düşünüşü ile yetişmiş yerli eşraftan meydana gelmektedir. Valilerin başkanlık ettiği bu idare kurulları, ilkokulların yapımı, idaresi, il eğitim bütçelerinin hazırlanması, öğretmenlerin atanması, alacakların maaşların belirlenmesi, okulların denetimi konularında tam yetki sahibidir. Bu yetki nedeniyle ilk öğretim kurullarının öğretmen ve müdür gibi eğitimci üyeleri bu kurullarda serbest hareket edememektedir. Başkan vali, İçişleri Bakanlığı'nın memurudur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın valilere emir verme yetkisi yoktur. O kadar ki il idare kurulları tarafından hazırlanan eğitim bütçelerini İçişleri Bakanlığı denetlemekte ve onaylamaktadır. 1. Eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın idaresinde birleştirilmesi, tevhidi tedrisat ve din derslerinin okullardan çıkarılması. Osmanlı İmparatorluğu'nun reform yılları boyunca süren laiklik kıpırdanmaları, din okullarında medrese ve evkaf ilkokulları hiçbir değişiklik yapmaya cesaret edememiştir. Yeni kurulan okullar ve ordu, din makamlarının etkisi dışına çıkarılırken hiçbir reformcu din okullarına dokunmayı düşünmemiştir. Böylece yeni okulların yanında eskileri de yaşamayı sürdürmüş, bu farklı eğitim yuvaları birbirinden ayrı, hatta çoğu zaman birbirine karşı iki kuşak yetiştire gelmiştir. Girişilen reform hareketlerinin başarılı olmaması karşısında büyük kitle medresesinin tesirinden sıyrılmamış, kendi yaşamasında ciddi düzelmeler yaşayamayan halk, hocanın ve medreselinin düşünüşüne karşı gelmek için bir sebep görememiştir. Bu farklı eğitim kurumlarını birleştirmek ve ikiliği ortadan kaldırmak için ilk hareket İttihat ve Terakki Partisi tarafından yapılmıştır. Girişim Ziya Gökalp'in fikirlerine dayanmaktadır. Gökalp bu konuda diyor ki, "Memleketimizde iki bakanlık var ki birbirleriyle işbirliği yapmadan eğitimle uğraşılıyor. Evkaf ve Eğitim Bakanlıkları. Oysa idarede ve eğitimde birlik ilkeleri Evkaf Bakanlığı'nın kendisine has okulları olmasına engeldir. Evkaf'ın idaresindeki okulları teftiş ve denetlemeye imkan yoktur. Çünkü devlet örgütü Eğitim Bakanlığı'na bu selahiyeti vermemiştir." Dipnot 3. Ergin Osman, Türkiye Marif Tarihi, Cilt 4, sayfa 1065. 1916 yılında toplanan İttihat ve Terakki Genel Kongresi, Evkaf'ın elindeki ilkokulları Eğitim Bakanlığı'na devreder. Fakat medreselerinde bu karara dahil edilmesine cesaret edilemez. Medreselerde Evkaf Bakanlığı'nın elinden alınmakla beraber onların idaresi başka bir dini makama, Bab-ı Meşiat'a bırakılır. Kurtuluş Savaşı yıllarında gerek Mustafa Kemal'in eğitimle ilgili konuşmalarında, gerek bazı konuşmaların sözleri arasında eğitim kurumlarının birleştirilmesi, tevhid-i detrisat hakkında belirsiz ve ürkek bazı ifadelere rastlanır. Dipnot 4. Sungu İhsan, Tevhid-i Tedrisat, Türk Tarih Kurumu, Belleten 1938, sayı 78, sayfa 409. Fakat bu devrede medreselere ve okullardaki din eğitimine karşı çıkılamamıştır. Savaş biter bitmez yaptığı konuşmaların hemen hepsinde Mustafa Kemal Paşa eğitimin birleştirilmesi zorunluluğundan söz etmiş ve açıkça medreselere ve Evkaf Bakanlığı'na hücum etmiştir. Medreseler ne olacak, evkaf ne olacak dediğimiz zaman hemen bir karşı koymayla karşılaşırsınız. Bu karşı koyanlardan hemen ne hak ve yetkiyle yaptıklarını sormak gerekir. Milletimizin ve memleketimizin darülür irfanları, irfan yuvaları bir olmalıdır. Bütün memleket evladı, kadın erkek aynı şekilde oralardan çıkmalıdır. Dipnot 5. Adı geçen eser, ilgili söyle ve demeçleri. Cilt 1, sayfa 10. Bu fikir gerek basında, gerek Büyük Millet Meclisi'nde küçük bir aydın grup tarafından desteklenmektedir. Bununla beraber hiç kimse medreselerin ve onları idare eden Evkaf Bakanlığı'nın kaldırılmasını açıkça teklif etmeye cesaret edememektedir. 1924 yılında hilafetin kaldırılmasına varan hükümet bunalımı Evkaf Bakanlığı'nın ve medreselerin de kaldırılmasıyla sonuçlanır. Hilafeti kaldırmaya karar veren askerler Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa, İsmet Paşa, Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa, Evkaf ve Şerriye Bakanlığı'nın ve medreselerin de kaldırılmasını uygun görürler. Adı geçen kumandanlar tarafından İzmir manevralarında alınan bu karar 24 Temmuz 1994 tarihinde meclis tarafından kabul edilerek kanunlaşır. Mali ve idari bakımdan medreselerle ilgili bulunan Evkaf ve Şerriye Bakanlığı kaldırılır ve Türkiye'deki bütün okulların idaresi Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilir. Kanunda medreselerin kapatıldığına dair bir açıklama yoktur. Ancak medreselerin yerini almak ve yüksek diyanet uzmanları yetiştirmek üzere İlahiyat Fakültesi ile İmam Hatip okulları açılması kanunlaştırıldığına göre medreselerin kapatılmasına karar verildiği fakat bunun açıkça söylenmediği görülüyor. Zaten kanunun kabulünden daha önce medreseler sorununun Mustafa Kemal'in meclisinde tartışma konusu olduğunu biliyoruz. Mustafa Kemal medreselerin devamına veya reforma tabi tutulmasına imkan görmemektedir. Yusuf Akçura gibi düşünürler, medreseleri kapatmamayı, adlarını Hakimiyet-i Milliye Medreseleri olarak değiştirerek yeniden düzenlemeyi, fakir çocukları toplayarak buralardan devrimi yayacak din adamları yetiştirmeyi önermişlerdir. Ama Mustafa Kemal, bu devrim medreseleri fikrini de benimsememiş, medreselerin kapatılmasını yeğlemiştir. Dipnot 6. Sebük İsmail Habib, Atatürk'ten naklen. Ergin, Türkiye Marif Tarihi. Cilt 1, sayfa 118. Öğretim Birleştirilmesi Kanunu'nun kabul edilmesinden kısa bir süre sonra Eğitim Bakanı Vasıf Bey, Eğitim Bakanlığı'nın elindeki ilkokulların hiçbirinde meslek dersleri okutulamayacağı, bunun öğretimin birleştirilmesi ilkesine aykırı olacağı gerekçesiyle medreseleri kapatmıştır. Kapandıkları 1924 yılında memlekette 479 medrese ve 18 bin medrese öğrencisi bulunuyordu. Bunlardan ancak 6 bini gerçekten öğrenciydi. Geri kalanlar kayıtlarını yaptırıp askerlikten kaçtıktan sonra işlerinde, tezgahlarında çalışıyorlardı. Her medreseye ortalama 1-1,5 arasında hoca düşüyordu. İstanbul medrese binalarında incelemelerde bulunan bir kurul, bunlardan hiçbirinin okul binası olarak kullanılamayacağını belirtmiştir. Öğretimin Birleştirilmesi Kanunu ile kurulmasına karar verilen İlahiyat Fakültesi, 1924 yılında İstanbul Üniversitesi'nde açılır. İmam ve hatip yetiştirmek için de memleketin çeşitli bölgelerinde 26 imam ve hatip okulu kurulur. Fakat bu dini eğitim, Cumhuriyet'in laiklik politikası karşısında hiçbir gelişme gösteremez. Açıldığı yıl 224 öğrencisi olan İlahiyat Fakültesi'nin öğrenci sayısı 1934 yılında 20'ye düşer. O yıl yapılan üniversite reformu ile İlahiyat Fakültesi kapatılarak İslam İncelemeleri Enstitüsü adında bir enstitü kurulur. İmam ve Hatip Okulları ise 1928 yılında laikliğin anayasaya girmesiyle devletten gördükleri maddi yardımları kaybederler. Memlekette devletten ayrı büyük bir din örgütü ve onun mali kaynakları olmadığı için 1930-31 yıllarında imam ve hatip okullarının tümü kapanır. Böyle Cumhuriyet'in ilk 10 yılları içinde Türkiye'de devlet tarafından desteklenen hiçbir din eğitimi okulu kalmaz. 1927 yılında yapılan program değişikliği ile din dersleri ve Arapça, Farsça gibi Doğu dilleri de ortaokul ve lise programlarından çıkarılır. Eğitim Bakanlığı, laik bir memleketin okullarında din dersleri okutulmasının anayasaya aykırı düşeceği kanısındadır. Şimdiye dek pek dikkat çekmeyen bir nokta, köy ilkokullarında din derslerinin kalmasıdır. Eğitim Bakanlığı, 1940'lara kadar bu okullarda boş inançlardan arınmış bir Müslümanlığın okutulmasında sakınca görmemiştir. Köy ilkokulları çalışma programına göre öğrencilere haftada bir saat din dersi gösterilecek. Bu derslerde Tanrı'nın birliği, tarihi gerçeklere bağlı kalınarak peygamberin hayatı çocuklara öğretilecektir. Çalışma programının İslam'ın esası olarak ileri sürdüğü ilkeler çağdaş ahlak ilkeleri biçiminde anlatılmıştır. Bunlar kimsenin dinine ve inancına karışmamak, çok çalışmak, hayırlı insan olmak, başka insanlarla iyi geçinmek, sahtekarlık yapmamak, kadercilikten ve bağnazlıktan uzak durmak gibi ilkelerdir. Dipnot 7. TC Marif Vekilliği, Köy İl Mektepleri Müfredat Programı, İstanbul 1938, sayfa 74. Türkiye'de medreselerin kapatılması, okullardan din derslerinin çıkarılması, yeni cumhuriyetin laiklik programının sadece bir bölümüdür. Ama çok önemli bir bölümü. Şeriatın kaldırılması ve medeni kanunun kabulü, okullarda kızları ve erkekleri bir arada okutma, toplumda kadına erkekle eşit yer verme, anayasadan devletin dini İslam'dır diyen maddenin çıkarılması, Fes'in ve Arap alfabesinin değiştirilmesi bu laiklik programını tamamlar. Yeni idarenin laiklik anlayışı, çok defa sanıldığı gibi dinle devletin birbirinden ayrılması demek değildir. Cumhuriyet, dinle devleti birbirinden ayırmamış, tersine Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Başbakanlığa bağlayarak dini devletin kontrolünü almıştır. Laiklik, yeni kurulan idarede eğitim, hukuk, sosyal hayat, ticaret, ekonomi, politika ve devlet idaresi gibi dünya kurumlarını dinin baskısının dışında tutmak olarak anlaşılmış ve öyle uygulanmıştır. Başka bir deyişle, dünya işleri tümden halkın kendisini idare etmek için seçtiği kişilerin ve kurumların işi olarak görülmüş, dinin görevi kişinin özel hayatıyla sınırlandırılmıştır.